Ayrım 2. Bir şeftali, bin şeftali. Ağaç olmadan önce bir şeftaliydim. Bir sepete doldurulmuş 100 tane şeftalinin arasındaydım. Güneş pörsütmesin, toz kalmasın diye sepetin altı üstü yeşil asma yapraklarıyla örtülmüştü. Yaprakların arasından sızan güneş kabuğumuza ulaşıyor, al renkli ince tüylü görüntümüzü daha da güzelleştiriyordu. Günde olmadan toplandığımız için üzerimizdeki çiğ bizi pınarın suyu gibi serin tutuyordu. Özenle toplandığımız için yaramız beremiz yoktu. Her yıl bu zamanlar bahçıvan bizi bir kez toplar, böyle özenle sepete doldurur, zaman kaybetmeden ağaya götürür. Bölgenin en gözde en seçkin meyveleriydik. Etimiz suyumuz tatlı, pembeli, ince kabuğumuz çatladı çatlayacak gibiydi. Kabuğumuz öylesine renkli ve inceydi ki utandığımızdan, kızardığımızdan düşüneceklerdi. Üzerimizdeki çiğ damlaları ince gibi parlak gösteriyordu bizi. Göbeğimizdeki iri, gizli güç olan çekirdeğim yeni bir yaşam yaratmaya hazırlanıyordu. İşte ben o yeni bir yaşam yaratmaya hazır bir çekirdeğe sahiptim. Çünkü ben ve çekirdek bir bütündük. Ben ya da yani benim çekirdeğim. Tıpkı insan ile onu var eden düşünceleri gibi. Bahçıvan ağanın kapısına gelince kendine çeki düzen verdi. Sepetin üzerindeki yaprakları bir kenara çekti. Beni diğer şeftalilerin arasından çıkarıp fark edileceğim bir yere en üste koydu. Çünkü en iri şeftali bendim. Anamın öğüdüydü. Eğer bir şeftali kurtlara kanar, onların etlerini işlemesine, çekirdeklerini kemirmesine izin verirse ölür. Eğer ki çekirdeğindeki gizli güçle yaşama bağlanırsa ve gelişme ortamına sahipse her şeftali gelişir. Güzel ve iri oluşumla ilk ben yenilmeye hak kazanmıştım. Ama beni mutlaka ağanın şımarık kızına vereceklerdi. Çünkü çocuklar her şeyin en iyisine layıktır. Hem üstelik o bir ağa kızıydı. En çirkin alışkanlığıyla beni bir kere ısırdıktan sonra çöpe atacaktı. Ağa konağında her şey bolluktur. Oysa konağın dışındaki evlerde böyle midir? Orada yaşayanlar kendi bahçelerinde yetiştirdikleri meyveleri bile yemeye kıyamazlar. Bir an önce satıp paraya çevirmeye, ihtiyaç gidermeye çalışırlar. Çocukları doğru dürüst meyve görmemişlerdir. Ağa kızı için mevsimi bile değilken çok uzaklardan, başka ülkelerden meyveler getirtiyorlardı. Fakat ağa kızı bunları yemek için nazlanıyor, çürütüyor, tek bir ısırıktan sonra atıyordu. Köylü çocukların inadına sayısız çocukları vardı. En güzel elbiseler, bütün bunlar yetmiyormuş gibi bahçıvan kendi çocuklarına değil, ağaya yaltaklık olsun diye ona götürüyordu bizi. Bahçıvan tam ağanın kapısını çalacaktı ki ayağı kayıp yere düştü. Tabii elindeki sepetin dibi yere çarptı. Ben dengemi koruyamadım, sepetten yere düştüm. Biraz öteye yuvarlandım. Neyse ki bahçıvan düştüğümü anlayamadı. Yuvarlandığım bahçe iyi düzenlenmiş, yeşil günlük güneşlik bir yerdi. Sabahın ilk saatleri olduğu için toprağı yeni ısınıyordu. Güneşi daha sıcak duyumsuyordum. Kendimi iyice güneşe vermiştim. Sıcaklık giderek kabuğumu gerdirmişti. Tohum olmaya hazırlanıyordum. Birden kabuğum çatladı. Çekirdeğime kadar ortadan yarılmıştım. Güneş giderek yakıyordu. Kuruduğumu hissediyordum. Susamıştım. Anamın dalındayken hiç susamazdım. Anam beslerdi beni. O zaman güneş vurdukça pembeleşir, güzelleşirdim. Güneş vurdukça günden güne gelişir, olgun. Dalından koparcasına ağırlaştım. Rüzgar vurdukça ağır ağır sallanırdım. Anam, "A güzel yavrum, sakın ola güneş yakıyor diye yaprakların arasına gizlenme," derdi. Güneş bizim tüm canlıların yaşam kaynağıdır. Toprak besinimizi veriyorsa onu pişiren güneştir. Çevrene şöyle bir bak, kendini güneşten sakınanlar sararıp soluyorlar. Eğer bir gün güneş dünyaya küserse de ısısını, ışığını yollamazsa bütün yaşam biter. Tek bir canlı yaşayamaz. Anacığımın bu sözleriyle güneş tutkunu olmuştum. Doyasıya güçleniyordum. Güneşte mayışırken bir yandan rengim koyulaşıyor, canlılık kazanıyordum. Düşünüyorum da bu beni çok korkutuyor. Anamın dediği gibi ya güneşi küstüren olursa? Anam, güneş bir gün küser de yaşam gücünü bizden esirgerse ne yaparız? Anam yapraklarıyla beni okşadı, sevgi dolu yüreğiyle. Güzel yavrum, dedi. Bir dengesizin yüzünden güneş tüm insanları küsmez. Demek istediğim, insanların gelişen teknolojinin güneşi zararlı hale getirmesi ya da enerjinin tükenmesiyle başlaması gibi bir şeyleri kastetmiştim. Anamın bu sözleri beni çok rahatlatmıştı. Bir yandan da güneşin ısısını çekirdeğime kadar işliyordu. Susamıştım. Neredeyse kabuğum çatlayacaktı. O sırada bir karınca tatlı, kocaman bir av bulmanın mutluluğuyla etrafımda dolaşmaya başladı. Sepetten düştüğümde yere almıştım. Öz suyum toprağa yakmış, sıcaktan koyulaşmıştı. Atlı kalınca kıskaçlarıyla öz suyumu yokladı. Bir süre kıskaçların açtığı delikleri gözledi. Sonra bir daha yokladı. İyice gerildi. Ayaklarını sıkı sıkıya basarak asıldı. Kıskaçları kopacak gibi oldu ama vazgeçmedi. Zorlandı ve katı özden minik bir parça kopardı. Sonunda başarmıştı. Başarmıştı ya sevinçli avını yuvasına götürdü. Karıncanın gelişini seyrederken duvarın arkasından çocuk sesleri geliyordu. Çocuklar meyve aşırmak için bahçeye kolluyorlardı. Gözü pek çocuklara benziyorlardı. Bahçıvanın sopasından korkmuyorlardı. Bu çocuklar ağaç çocuklarından çok farklıdırlar. Gözlerini budaktan esirgemezler. Üstleri başları yırtacak diye sakınmazlar. Zaten üstündekiler yırtık yamalıdır. Neyini sakınacaklar ki? Aklarını esince yani canları meyve çekince dalarlardı bahçeye. Bir seferinde bekçi pusuya yatıp kurşun yağmuruna tutmuş onları. Çocuklar bahçeye bekçisinin tüfeğinden bile korkmamışlar. Yılın ayak bahçede dört dönmüş kaçıp kurtulmuşlardı. Çok geçmeden geldiler. Yüzleri ısık, canları sıkkındı. Bahçıvana kızgındılar. Meyve ağaçlarını gözledikten sonra anama yöneldiler. Tüh be, ağaçta tek bir şeftali bile bırakmamış dediler. Ne zamandır gözetliyordu bu ağacı. Elinde tüfekte altından ayrılmıyordu. Tüh alçak bahçıvan. Bir tanecik bile bırakmamış. Bahçenin en iyi meyvesi, en iyi şeftalisi bu ağaçlardı. Geçen yıl toplarken bir tanesi gözünden kaçmış, dalında kalmıştı da tadına bakmıştım. Harikaydı. Bu yıl tadına bile bakamadık. Bütün meyveleri toplayıp sıkkımlansın diye o ağa olacak zalime götürüyor. Sanki ağadan başkasının canı yok. Bütün bunları yaltaklık olsun diye yapıyor. Ve yine bütün bunların suçlusu biziz. Bizim gibi açlık çeken tüm yoksullar elimiz, dilimiz yok gibi ağanın kulluğunu yapıyoruz. Onun ve onun gibi zenginlerin sömürüsüne seyirci kalıyoruz. Hakkımızı almak yerine çalıyoruz. Polat öfkeden dişlerini sıkıyordu. Bakışları bıçak kesilmişti. Dinle bak, aklımdan ne geçiyor? Bu bahçe niçin tek başına o anlı olsun? Madem yalnız yiyor, paylaşmıyor, düşünmüyor, rahatsız olmuyor. Madem bizi bir meyve bile tatmamıza kurşunla yanıt veriyor. O zaman yakalım bu bahçeyi. Ağaçları ateşe verelim. Ben de varım. Yakamazsam bana da Polat demesinler. Yakamazsak bize de adam demesinler. Öfkeliydiler, haklıydılar. Ayaklarını yere sert basıyorlardı. Tam üzerime geliyorlardı. Ayakları altında ezileceğimden korktum. Gözleri bir şey görmüyordu. Ve ben tam önlerindeydim. Üzerime basmalarını bir adam kalmıştı ki Polat'ın ayağına diken battı. Dikeni çıkarmak için olduğu yere çöktü. O anda beni gördü. Yerden aldı. Sahip Ali'ye seslendi. Bak ne buldum. Elden ele alıp bir süre seyrettiler beni. Beni yemek için içleri gidiyordu. Ama ısırmaya kıyamıyorlardı. Güneşten mayışmış gevşemiş sıcak bir durumdaydım. Beni soğutup da yeseler tadımı iyi alırlardı. Nasırlı çatlak elleri zaten yaralanmış olan kabuğumu iyice zedeliyordu. Ama aldırmıyordum. Hatta iştahla tadımı çıkara çıkara yemelerini istiyordum. Onların hakkıydı beni yemek. Ağzını şaplatıyor, suyuma bulaşan parmaklarını yalıyorlardı. Yemelerini bekliyordum. Böylece onların bedenlerinde yaşayacak, ağızlarındaki tadım günlerce, haftalarca damaklarında sürecekti. Sahip Ali, Polat, ben böyle iri şeftali hiç görmemiştim. Ben de görmedim böylesini. Haydi havuz başına gidip soğusalım. O zaman tadına doyum olmaz. Beni tutarken özen gösteriyorlardı. Kılacağımdan korkuyormuş gibi hiç sarsmadan taşıdılar. Havuz başı serindi. Söğüt ve kavak ağaçlarının gölgesiyle yaşama katan bir koçuluktu. Serinliği ta çekirdeğimde duyumsadım. Beni özenle suya daldırdılar. Küçük nasırlı elleriyle havuzun dibine çökmemem için suyun yüzeyine yakın tutuyorlardı. Buz gibi soğuk su. Onların elleri de donmuştu. Sahip Ali, ne var Polat? Baksana. Bu şeftali bence çok para eder. Bence de. Sence ne kadar para eder? Çok para eder. Polat, çok para. Yani çok para diye tekrarladı Polat. İyice soğutursak bin tümen eder belki. Sen para nedir bilir misin ki Ali? Bin tümen ne para mı, tümene para mı denir? Sen konuş bakalım banka müdürü diye alay etti Ali. Polat, bence 100 tümen eder. Pöh diye güldü Ali. 100 binden küçüktür oğlum. Alnını karıştırırım senin. Babam 1000'de 100'de aynıdır diyor. Benim babam da öyle diyor. Doğru, 1000'de 100'de aynı demek. Polat yavaştan okşadı kabuğumu. Öf be, buz gibi olmuş. Sahip Ali de okşadı. Doğru, buz gibi dedi. Beni sudan çıkardılar. Sudan çıkar çıkmaz havanın sıcağını duyumsadım. Hemen yesinler diye bekledim. Umduklarından da daha tatlı olduğunu anlasınlar istiyordum. Anamdan aldığım özün güneşin etkisiyle nasıl bal gibi olduğunu bu iki yoksul çocuk anlasın istiyordum. Sahip Ali beni yemeye karar verdiler. Ben de o sıra yaşam boyu geçirdiğim evreleri düşünüyordum. Daha kim bilir kaç evre yaşayacağım. Ben topraktan, sudan ve güneş ışıklarından var oldum. Anam toprağı meme emer gibi emdi. En tepedeki dallarına bile topraktan emdiği ve sine ve suyu dağıttı. Yapraklarını besledi. Ben bir dalın ucunda tomurcuk oldum ilkin. Sonra çiçek oldum. Daha sonra meyveye dönüştüm. Anamın özgücü ve güneşçi etkisiyle ben oldum. Çekirdeğim, etim, canım işte böyle oluştu. Polat ile sahip Ali şimdi beni yiyecekler. İçerdiğim vitamin ve mineraller onların kanına, etine, kemiğine katışacaktı. Sonra bir gün gelecek, onlar da ölecekler. Onlardaki ben kim bilir daha neye düşüneceğim. Sahip Ali beni Polat'a uzattı. Isır dedi. Polat iri bir diş aldı. Sonra ağzını şıpırdatıp dudaklarını yalarken Sahip Ali'ye uzattı. Sahip Ali de iştahla bir ısırık alıp yine Polat'a uzattı. Bayılmışlardı tadıma. Etim ısırık ısırık yok olurken çekirdeğim yüzünde yepyeni bir yaşam umudu besliyordu. Çekirdeğim bir zaman sonra yeniden yeşerebileceği uygun ortamı düşünüp kuruyordu. Son parçamı Polat ağzına attı. Çekirdeğime yapışıp kalan etlerimi emdi. Ağzından çıkardığında artık bir çekirdektim. Gelecek yaşamı içinde saklayan, yeni bir hayat doğuracak olan bir çekirdek. İçindeki tohumda çürümün bütün geçmişinin gizemi vardı. Sert kabuğumu yarıp filizlenmem için nemli toprakta biraz dinlenmem gerekliydi. Polat ile Ali parmaklarını ve dudaklarını yaladılar durdular. Keyiflerine diyecek yoktu. Polat, şimdi ne yapacağız diye sordu. Ali, havuza girelim dedi. Peki çekirdeği kırıp yemeyecek miyiz? Olmaz. Onun için bir şey düşünüyorum. Polat beni söğüt ağacının dibine bıraktı ve hızla havuza koştu. Atladı. Öyle bir tuhaf atladı ki hem sular fışkırdı hem de bedenin inerek suyu bulandırdı. Suyun yüzeyine çıkmıştı. Saçından başından yosunlar sarkıyordu. Ali yüzünü öteye çevir dedi. Polat, niçin peki şalvarını mı çıkartacaktın diye kıkırdadı. Evet, utanıyor musun? Yok be, şalvarım ıslanırsa evden anlarlar. Babamdan dayak yerim sonra. Bu havada bir saatte kurur. Öğlen yemeği için eve dönmemize çok var. Nerede çok var? Baksana güneş tepemizde. Polat arkasını döndü. Bekledi. Sahip Ali suya atladı. İki arkadaş birbirlerine su çarptılar, daldılar, yüzdüler. Heveslerini alınca çıktılar. Polat şalvarının paçalarını sıktı. Sahip Ali ise kuru şalvarını hemencik giydi. Polat beni söğüt ağacının dibinden aldı. Bahçe duvarından atlayıp köyün yolunu tuttular. Köy evleri ağanın bahçesinden epey uzaktı. Polat, Ali dedi. Çekirdek için ne düşünüyorsun? Sabret Polat. Önce karnımızı doyuralım. Sonra gelir evden alırım seni. Tepeye çıkıp oturur konuşuruz. Orada anlatırım neler düşündüğümü. Polat beni Sahip Ali'ye verdi. Köy sokakları tenha ve sessizdi. Yalnız gübre kokusu ağır bir bulut gibi çökmüştü her yana. İri bir köpek çiti araşarak önümüze atladı. Polat hemen sarıldı. Köpeğin başını okşadı. Öptü. Köpek Polat'ın ardından eve girdi. Sahip Ali'nin evi biraz daha ileride, tepelikteydi. Beni avucunda sımsıkı tutuyordu. Bitişik damdan evlerinin avlusuna atladı. Ama atladığı yer yeni ıslatılmış tezek kümesiydi. Dizlerine kadar yumuşak tezeğe battı. Anası pencereden başını uzatarak seslendi. Ali, nerede kaldın oğlum? Çabuk gel de babana ekmeğini götür. Su testisini de unutma. Ali beni ahıra götürdü. Köşedeki gübre yığının içine gömdü. Tam bir karanlığa hapsolmuştum. Biraz ısı ve ağır bir gübre kokusu vardı. Dişimi sıktım ama orada epey kaldığımdan bu ağır kokuya dayanamaz hale gelmiştim. Sonunda üstümü örten gübre eşelendi. Sahip Ali'nin elini görünce tanıdım. Beni çıkardı. Avucunda temizlemeye çalıştı. Şalvarına sildi. Geldiğimiz yoldan geri döndük. Polat'ların evine vardık. Polat'ın anasıyla bacısı damda tezek hazırlıyorlardı. Bir yandan da kuruyan tezekleri duvardan söküp kışlık yakacak istifi yapan komşu kadınla çene çalıyorlardı. Ali Polat'ın anasını selamladı. Polat'ı sordu. Kadın evde değil dedi. Keçiyi otlatmaya kıra çıkardı. Polat'ı tepede bulduk. Kara keçiyi otlatsın diye salmış ve bir köşede köpeğiyle oturmuş bizi bekliyordu. Polat ile Sahip Ali esmer çocuklardı. Güneş altında korunmasız dolaştıklarından kavrulmuş kavlamıştı tenleri. Polat yanına oturan Sahip Ali'ye anlat artık neymiş şu düşüncelerin? Ne yapacaksın o çekirdeği? Sahip Ali şeftali ağacımız olsun ister misin diye sordu. Tadına doyamadığımız o şeftalden onlarca hatta yüzlerce şeftali. Polat bağırdı. Kim istemez? Sahip Ali kalk öyleyse dedi. Bu güzel avucumda işte tohum. Bu nedenle çekirdeği kırıp yemeyelim dedim sana. Polat başını kaldırdı. Gidelim de keçiyi ne yapayım? Sahip Ali yürü hadi dedi. Eve salarız. Polat olmaz dedi. Anam güneş batmadan getirme demişti. Sahip Ali öyleyse köpeği başına bekçi bırakırız dedi. Biz dönene dek bekler. Polat çöktü. Köpeğini kucaklayıp öksürdü. Ben dönene kadar keçiyi bekle olur mu dedi köpeğin kulağına. Sahip Ali yola koyulmuştu. Polat koşarak yetişti. Bu koşuyla ağanın bahçesine vardık. Ali Polat'a atla dedi. Polat anladım. Şeftali çekirdeğini ağanın bahçesine mi dikeceğiz dedi. Sahip Ali iyi bildin dedi. Bahçenin sonunda bir tepecik var ya oraya dikeceğiz. Oradan göze çarpmaz. Gelecek yıl Bizim bir şeftali ağacımız olacak. Başka yerlere değil de niçin buraya diktiğimizi biliyor musun? Biliyorum tabii akıllım. Dağda bağırda şeftali ağacı yetişmez. Fidan bakım ister, su, yağmur ve yumuşak toprak ister. Sahip Ali Polat'ın sözünü kesti. Tamam, imamlar gibi ezbere okuma. Ben yukarıya gidiyorum. Bahçıvan'a bir göz atayım. Bahçıvan henüz kentten dönmemişti. Polat ile Ali beni bahçedeki tepeceğin ardında uygun buldukları bir yere gömdüler. Üzerindeki toprağı elleriyle düzelttiler ve gittiler. Altındaki toprak döşek yastık gibi, üstümdeki yorgan gibi sardı beni. Henüz yeşerecek gücüm yoktu. İçimdeki gücü dışa vurmak için zaman gerekliydi. Zaman içinde toprağın soğumasından anladığıma göre kış geldi. Kar yağdı. Toprağın yüzü buz tuttu. Ama ben pek üşümedim. Toprağın içinde beni sıcak... Yeni yaşamıma hazırlanma devinimlerim şimdilik durdu. Çünkü derin bir uykuya dalmıştım. Uyurken dinleniyor, gücüm artıyordu. İlkbaharda uyanınca yeterli gücü bulacak, filiz verecek ve başımı yeryüzüne çıkaracaktım. Büyüyecektim. Polat ve Sahip Ali'nin yararlanacağı bol meyve veren koca bir ağaç olacaktım. Onları seviyordum. Onlar için iri ve tatlı şeftaliler verecektim. Bütün kış boyunca uyudum ve düşler gördüm. Ama bu düşlerden bir ikisi kaldı aklımda. İlki şöyle. Birdenbire büyümüş kocaman bir ağaç olmuşum. İlk meyvelerim dallarında pıtırak gibi ve de olgunlaşmış hepsi. Polat ile Sahip Ali tepeme tırmanmışlar, dallarımı silkeliyorlar. Köyün bütün yoksul çocukları çevremde toplanmış, düşen meyvelerimi kapışıyorlar. Ağzını şapırtada şapırtada yiyorlar. Şeftalilerin suları çıplak göğüs ve göbeklerine akıyor. Polat ile Ali şeftalinin tadını anlatmış ama bu çocukların çoğunu inandıramamışlar. İşte şimdi yesinler, kendi ağızlarıyla denesin istiyorlardı. Hele öksüzün uşak derler, birisi şeftalinin ne olduğunu bilmiyormuş. Hey Polat, bu yediklerimizin adı ne diye soruyordu. Polat, sen yemene bak diye karşılık veriyordu. Nasıl, tadı güzel mi? Öksüzün uşak, tadına doyum olmuyor dedi. Bir eşek yükü olsa yerim, bahse girerim ki yine de doymam. Yerim biter ama hiç olmazsa adı aklında kalsın. Adı ne? Polat, adı şeftal diye bağırdı. Ama bunlar Polat ile Ali'nin ağacının şeftalisi. Bir de son gördüğüm düş var aklımda. Badem çiçeğini gördüm. Zayıf düşmüş, güçsüz bir durumdayım. Birdenbire tanıdık iç açıcı kokular duydum. Bütün hücrelerimi işledi koku. O sıra yumuşayan, sevecen bir ses duyuldu. Aa, güzel badem çiçeği. Haydi kokunu şu güzel şeftalinin üstüne yay. Kucaklasın onu diyordu. Hem de onu okşa sev. Öyle sev ki kokun hücrelerini işlesin. Canlansın, uyansın. Artık uyanma zamanıdır. Bütün çekirdekler uyanıyor şu sıralar. Badem çiçeğinin kokusu beni sarıp okşamasından hoşlanmıştım. Hiç bitmesin istiyordum. Hep böyle uyur durumda kalmaya özlem duydum. Ama bu olanaksızdı. Uyanmalıydım. Silkinin uyandığım halde uyuyor görünmeye çabaladım. Badem çiçeği aldanmadı kurnazlığıma. Yeter nazlandığın dedi. İçindeki tohum fışkırmak üzere. Haydi iş başına. Kocaman bir ağaç olup meyveler vermek isteyen sen değil miydin? Badem çiçeği taze gelin gibi güzeldi. Kar gibi temiz, güzel orta yeri mor, kırmızı bir benek gibiydi. Ben hiç kar görmemiştim. Yalnız şeftaliken ağaç anam bana karı anlatmıştı. Badem çiçeğine beni okşamasını buyuran sesi çok merak ediyordum. Badem çiçeğini aklımı kurcalayan o yumuşak ve gizemli sesi durdum. Sordum. Kimdi o? Badem çiçeği beni yeniden sardı, kucakladı. O ilkbahardı dedi. Beni seni uyandırmakla görevlendirdi. İlkbahar adı aklımı başıma getirdi. İlk anda sanki ilkbahar gelip geçmiş de ben kabuğumu yaramamış kalmışım sandım. Korkudan yüreğim çatlayacak gibi oldu. Sağımı solumu yokladım. Islak ve boş toprağın koynundaydım. Uykuda kalıp yeni yaşam fırsatımı kaçırmadığımı duyumsadım. İçime güven doldu. Kabuğumun tepesinden sular iniyordu ama ben içinde terliyordum. Sular üzerimizden aşıp derinlere sızıyordu. Papatya tohumları çevremde kök salmaya çabalıyordu. Bir yanımdan uzanıp daha derinlere yürümüştü. Bu yaşam gücüne bakılırsa filizini toprağın yüzüne çıkarıp güneşin de etkisiyle boyatmış olmalıydım. Yanı başımda hiç bilmediğim bir tohum da küçük zayıf kökünü salmış sabır ve inatla işliyordu toprağa. Başını da ağır toprağın yüzeyine yükseltiyordu. En çok 2-3 gün içinde güneşte kucaklaşacağı kesindi. Çekirdeğimin altından bir başka yan kök geçiyor, her an kımıl kımıl oluyordu. Kımıltalardan gıdıklanıyordum. Söylediğine göre dere kıyısındaki badem ağacının köklerindenmiş. Büyük bir iştahla toprağın suyunu besinlemit gövdesine çekiyordum.
Başından aşağı sürekli inen su toprağın yüzeyini kaplayan karın erimesiyle oluşan suydu. Birkaç gün içinde eriyip bitti. Bir yönden bir hışırtı duymaya başladım. Kalabalık bir karınca sürüsü iş başındaydı. Kazdıkları tünel geldi. Çekirdeğime dayandı. Kabuğumu ısırmaya kalkıştılar. Karıncalar güneş ışısını, bahar kokusunu ve havasını toprağın içine taşımışlardı. Durmadan çalışıyorlar, yuva yapıyorlardı. Kabuğumu ısırıp durdular ama diş geçiremeyeceklerini anlar anlamaz başka yöne yöneldiler. Başımı toprağın yüzeyine çıkarıp bir fidan oluncaya değin başka karınca görmedim. Suyu eme eme öyle şişmiştim ki kabuğumu kolaylıkla çatlattım. İlk beyaz kılcal kökümü o çatlaktan toprağa sürdüm. Topraktan güç kazanıp sağlam bir kök olunca da toprağın yüzeyine doğru boy atacaktım. İçimdeki gize göre tomurcuğun başına dik tutup yükselmesini, toprağı yara yara hiç görmediği halde var olduğunu bildiği güneşe doğru uzanmasını biliyordu. Sürgünün tam tepesiydi tomurcuğum. Sabırla toprağı yararak ilerliyordu. Giderek bir yaprağa dönüştü. Köküm adam akıllı güçlenip gerekli besini toplayıncaya dek ben var olan besini kullanarak kökümü ve sürgünümü besliyordum. Başka bir deyişle ben yok oluyor, canlar var oluyordu. Yani ben çoğalıyordum. Gizemli değişim yani. Toprağın içindeyken hava alabiliyordum. Hem dışarıdan içeri ısı da işliyordu. Bu bakımdan hiçbir sıkıntım olmadı. Güçlü ve gürbüzdüm. Kendi içimde gelişmiş, kendimle beslenip tükenmiştim. Ama yok oluş değildi bu. Başkalaşım, biçimimi değiştirmeydi. Çekirdekken çekirdek olarak gelişebileceğim kadar gelişmiştim. Olgun ve dolgundum. Ancak bu halimle yani çekirdek olarak da kalabilirdim. Ama şimdi ağaç yolunda küçük bir filizim, körpe fidan olacağım, sonra da ağaç. Gün geçtikçe değişiyor, gelişiyordum. Her durum ve biçimde yeniden varoluş ve olgunlaşma yaşıyorum. Kimi vakit bu değişimleri düşünüyordum. Olgun bir çekirdekken değişim sürecine girmezsem çürüyüp yok olurdum. Fidanken ağaç olma sürecine girmezsem kurur yaşamımı yitirirdim. Her durum, her başkalaşım yeni bir yaşamdı. Her şey her an gelişmekte ve değişmekteydi. İşte ben şimdi bir çekirdek değil, bir filizim. Köküm sapım vardı, tomurcuğum ve yaprakçığım tepemde. Güneşe kavuşmak için durmadan yükseliyordum. Toprağın yüzeyine ulaşınca henüz renksiz yapraklarımı güneşe sereceğim. Güneşten aldığım güçle yeşile dönüşecekler. Büyüyüp bol çiçekli verimli bir ağaç olacağım. Gerçeği daha henüz körpe bir filizken beni coşturuyordu. Aydınlık, güvenli ve verimli bir gelecek vardı önümde. Yüzeye ulaşmama çok az kalmışken ceviz büyüklüğünde bir taş yolumu kesti. Onu delip geçemezdim. Yanından dolanıp yükseldim. Güneşin ısısını daha çok duydum. Bu da beni güneşe daha çok susattı. Artık yüzeydeki türlü otların köklerinin arasından kendime yol bularak başımı çıkarmaya uğraşıyordum. Sonunda güneş ışınlarının işlediği toprağın üst katına ulaştım. Başımın üzerinde ince bir kat kalmıştı. 1-2 saat içinde başımı uzatarak toprağı yardım. Güneş ışığı ve ısısı ile kucaklaştım. Güneş hoş geldin dedi, içtenlikle sarmaladı beni. Artık toprağın yüzeyindeyim. Toprak anamın da anasıydı, benim de anamdı. Hiç kuşkusuz toprak bütün canlıların arasıydı. Badem ağacı beyazlara bürünmüştü. Güneşte pırıldıyordu. Öylesine coşkuluydu ki beni de etkiledi. Mutluluktan uçuyordum. Selamladım onu. Selam güzelim diye yanıtladı. Yeryüzüne hoş geldin. Toprağın içinde neler yaşadın? Kötü değildi dedim. Ama yeryüzünde her şey daha güzel. Güzel elbet dedi gülümseyerek. Papatyalar boy atmış güneş ışıklarının toprağa ulaşmasını engelliyorlardı. Yaprağımı güneşten yararlandırabilmek için papatyaların arasından yükselmem gerekiyordu. Ben de canıma dişime takıp yükseldim. Polat ile sahip Ali yanıma geldiklerinde 12 tane yeşil yaprağım olmuştu. Papatyalar artık yaşama alanımı kısıtlamıyorlardı. Boyum uzundu ama kimi papatyalar bana hala tepeden bakıyorlardı. Böyle hızlı büyümelerine şaşıyordum. Bu hızla büyürlerse badem ağacının boyunu birkaç güne kalmaz geçerler idi. Ama toprağın içinde güçlü köklerinin olmadığını düşündüm. Demek ki yaşamları uzun sürmeyecekti. Çocuklar beni görünce çok sevindiler. Polat, işte bizim şeftali ağacımız dedi. Ali, zıp zıp sıçrayarak bizim de ağacımız var diye çığlık attım. Dereden avuç avuç su taşıyıp dibime döktüler. Suyun serinliğini duyumsayıp güneş ışınlarını da alınca hücrelerimin daha hızlı çoğaldığını anladım. Yakınlardan kazma sesleri geliyordu. Bahçıvan bahçeyi sulamak için arkları onarıyordu. Baharın sonlarına doğru papatyaların büyümesi durdu. Çiçekleri tohuma dönüştü. Sonraki birkaç gün içinde tohumları çevreye saçıldı. Sapları kurudu. Yazın başında güneşimi engelleyecek bir şey yoktu. Bu sırada boynum onların üstüne çıkmış, dağ budak salmıştı. Polat ile sahip Ali sık sık geliyorlardı. Ne kadar büyüdüğümü ölçüyorlardı. Yanı başıma oturup geleceğimden söz ediyorlardı. Benimle ilgili türlü tasarılar kuruyorlardı. Bir gün kızıl renkli parlak derili uzun bir yılan ölüsü getirdiler. Başını sopayla ezmişlerdi. Köküme yakın toprağı içip oraya gömdüler. Polat önemli bir iş başarmış gibi kabararak bağırdı. Amma sevinecek ha, herhalde benden söz ediyordu. Sahip Ali, sevinir elbet dedi. Bu yılan ölüsü birçok gübreye bedeldir. Gelecek yıla turfandasını yer mi izlersin? Bilmem ki, ilk kez bir ağacımız oldu. Nereden bilelim dedi Ali. Polat, doğrusun ama şeftalilerin öteki ağaçlardan daha tez meyve verdiğini duymuştum. Ben de böyle bir şey duymuştum. Konuşmaları ilgimi çekti. Düşündüm. Anam ilk değil ikinci yılda 2-3 turfanda meyve vermişmiş. Herhalde ben de anamın yolunu izleyeceğim. İçime dek merak düştü. Acaba şeftalilerimin tadı nasıl olacaktı? Bir an önce meyveye durmak istiyordum. Meyvelerimin öz suyunu doya doya emseler, şeftalilerim büyüyüp irileşse, ağırlığından dallarım eğilse nasıl mutlu olacaktım. Şimdiden duyumsuyordum bu duyguyu. Yaz da geçti, güz geldi. Hızla çoğalan hücrelerim gövdemin içini öyle yapılandırmıştı ki kökten tepeme birçok kanallar oluşmuştu. Köklerimin toprakla emdiği su ve besin bu kanallardan bütün dallarıma ulaşıyordu. Güz ortalarında hücrelerimin oluşturduğu kanalları tıkadım. Kökümden gelen besin ve suyu artık kısıtlıyordum. Beslenmeyen yapraklarım sararıp soldular. Saplarını kuruttum. Rüzgarın etkisiyle döküldüler. Her yaprağımın koptuğu yerden birer tomurcuk oluştu. Gelecek ilkbaharda bu tomurcuklardan da yeni sürgünler oluşacaktı. Onlar da ince dallara dönüşecekti. Her şey olması gerektiği gibi oluyordu. Ben anam gibi ikinci yılda meyve vermek istiyordum. En üst dallarında sanırım 4-5 tomurcuğum vardı. Bu tomurcuklar dal olmak için değildi. Onlar da gonca ve çiçeklerim açacaktı. Aklım bu çiçeklerdeydi. Havalar soğudukça iç değişmelerimde bir yavaşlama başladı. Giderek uyuşuyordum. Kış uykusunun ağırlığını duyumsuyordum. Kar yağıp toprakta bir örtü oluşunca derin bir uykuya dalmıştım. Kış henüz gitmemişken ilkbaharın etkilerini duyumsadım. İçimde bir canlanma, bir değişkenlik vardı. En üst dallarındaki tomurcuklar da çiçeğe dönüşmüştü. Bir ara soğuk rüzgarlar esti ve 3-4 çiçeğim döküldü. Yalnız en tepedeki bir çiçek meyveye durdu. Var gücümle onu besledim. Daha çağla durumundayken ağırlığıyla başımı eğmiştim. Kim bilir olması gereken büyüklüğe erince belimi bükecek. Belki dalımı kıracaktım. Ama içimde bir inanç vardı. Ne olursa olsun bütün güçlüklere karşı şeftalimi koruyacaktım. Gelecekte verimli bir ağaç olmanın ilk sınavıydı bu. Bunu başaracaktım. Çocukların dibime gömdüğü yılan ölüsü çürümüş çözülmüştü. İçerdiği tüm gücü toprağa aktarmıştı. Köklerim de bu gücü topraktan emdi. Serpildim, dal budak saldım. Polat ile sahip Ali son günlerde pek seyrek gelir oldular. Herhalde tarla işlerinden köyün öbür çocukları gibi babalarına yardım ediyorlardır. Bir gün yorgun argın çıka geldiler. Ellerinde uzun düzgün bir sopa vardı. Sopanın bir ucunu tam yanıma dikine daldırdılar. Beni ona bağladılar. İstemeden savsakladıkları bir görevi yerine getirmiş gibi huzurluydular. Gerçekten sopaya bağlanınca tepemdeki meyvemin ağırlığını daha az duyumsar oldum. Onlara teşekkür etmeliydim. Polat, sahip Ali dedi. Sahip Ali ne var diye sordu. Polat biraz kaygılıydı. Şu bahçıvan ya ağacımızı bulursa, sahip Ali omuz silkerek bulursa bulsun dedi. Ne olur yani. Polat bir şey demedi. Sahip Ali kendine güveniyordu. Bir halt edemez diye sürdürdü sözünü. Ağacı biz ektik, biz bakıp büyüttük. Meyvesi de bizim hakkımız. Polat daha kaygılıydı. Toprak bizim değil ki. Olsun, toprak onun üstünde çalışandır. Emeği veren ürünü alır. Bütün köylülere tek tek sorsan alacağın yanıt budur. Polat düşündü. Doğruydu. Doğru elbet dedi. Hele bir el uzatan çıksın görür gününü. Bahçeyi ateşe veririz. Ali göğsünü yumruklayarak ben haklıysam savaşırım dedi. Şu bahçıvan hele bir el uzatsın. Dünyayı dar ederim ona. Yakar yıkarız bahçeyi ha. Sonra da kaçarız. Polat ile sahip Ali yanıma sopa dikip beni bağlamasalardı o geceki fırtınayı atlatamazdım. Fırtına ortalığı kırıp geçirdi. Koskoca badem ağacının kimi dallarını kırıp budadı. Günler gelip geçiyordu. Ben tüm gücümü şeftalimi büyütüp olgunlaştırmak için kullanıyordum. Güneş kabuğunu kızartıyor, ısı içine işliyordu. Kızım bana sımsıkı yapışmış, öz suyumu emerek besleniyordu. Canımı acıtmasına aldırmıyordum. Anadolu duygularımla onu hoş görüyordum. Güzeller güzeli biricik kızımdı benim. Polat ile sahip Ali bana öylesine bağlıydılar ki bahçedeki öbür ağaçları umursamıyorlardı artık. Eskiden olduğu gibi anamın şeftalilerini kollamıyorlardı. Çünkü onların kendi şeftali ağaçları vardı. Ben de onların böylesine beni benimsemelerinden mutluluk duyuyordum. Olgunlaşacak meyvemi yalnız onlara koparıp yemeye hakları vardı. Geçen yıl yedikleri gibi yesinler.
Bir gün Polat tek başına üzgün kolu kanadı kırık halde geldi. Polat'ı tek başına görüşüm bu ilkti. Önce köküme iki avucunu birleştirip su taşıdı. Sonra otların üzerine çöktü. Benim sevgili şeftali ağacım. Benim dünya güzeli şeftalim. Başımıza ne geldi biliyor musun? Niçin böyle yalnızım biliyor musun? Eh nereden bileceksin? Sahip Ali öldü. Onu yılan soktu dedi. Boncuk dinle onu iyileştirmek için kollarını sıvadı. Bütün gece başında bekledi. Köylüler hep toplanmış ne derse yapıyorduk. Hangi kırdan, hangi bayırdan, hangi şifalı otu istiyorsa hemen koşup getiriyorduk. Boncuk dinle bu otlardan türlü ilaçlar, merhemler yaptı. Ama Sahip Ali'yi kurtaramadık, öldü. Bu acı haberi duyunca içim yaralandı. Polat, ah benim Ali'ciğim, niçin beni yalnız bırakıp gittin diye ünledi. Ve hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Birkaç gün önce kırdan dönerken tepenin başında karşılaştık. Senin için yılan avına çıkmaya karar verdik. Geçen yıl canına can katsın diye toprağına yılan ölüsü gömdüydük ya. İşte bu yılda bir tane gömelim istedik. Kalkıp yılan vadisine gittik. Orada adım atsan yılan vardır. Ortalıkta görünmeseler bile güneş tam tepedeyken ısıdan bunalır, kaya oluklarından dışarı çıkarlar. Daha da olmazsa yılan deliklerine sopa sokarak onları dışarı çıkartırız. O gün de Sahip Ali ile ellerimizdeki sopalarla yılan deliklerini yokluyorduk. Senin için besinli bir yılan avlayacaktık. Her zamanki gibi şalvar vardı üzerimizde. Üstümüz ve bacaklarımız çıplaktı. Bütün tenimiz sıcaktan yanıyordu. Üstelik kızgın kayaların üzerinde sıçraya sıçraya gidiyorduk. Bir an Sahip Ali'nin ayağı kaydı, sırt üstü düştü. Düşünce de öyle bir çığlık attı ki bütün mahalle çın çın çınladı. Sahip Ali kayanın üzerinde kıvrılıp yatan bir yılanın üstüne düşmüş meğer. Bir çığlık daha attı. Kıvrandı durdu. Onu sokan yılan ortaya çıkınca öyle bir saldırdım ki kurtulamadı. Kafasını ezdim. Karnını parçaladım. Karnından iki fare bir kuş ölüsü çıktı. Sahip Ali düştüğü yerde baygın yatıyordu. Sesi soluğu çıkmıyordu. Sopası elinden fırlamış kendi boylu boyunca yatıyordu. Yılanı soktuğu yer ilk baktığımızda kızarıktı. Sonra morarmaya başladı. Yılan ayağını ya da elini soksaydı ne yapacağımı biliyordum. Ama sırtını tam ortasına sokmuş. Ne yapacağımı bilmiyordum. Çaresizlikle onu sırtıma alıp köye taşıdım. Boncuk Nine ertesi gün mezarı başında anamın aklını karıştırmış. Sahip Ali'yi hiç vakit yitirmeden bana getirseydi onu kurtarırdım demiş. Sevgili Şeftali ağacım, bilsem öyle yapmaz mıydım? Ben o an yılandan öç almayı düşündüm ilkin. Yılanı öldürmekle vakit yitirdim. Onu taşırkenden oyalanmış olabilirim. Biliyorsun Sahip Ali benden ağırdı. Yani eşeğim olsa da geç kalsaydım neyse. Dişimi sıkıp ıkına ıkına taşıdım işte. Elimden geleni yaptım. Polat yine ağlamaya başladı. Ben de için için acı çektim. Sahip Ali'yi bir daha göremeyeceğimi düşündükçe kahroldum. Yapraklarımı döküp sonsuza değin kurumak, ölmek istedim. Polat yatışınca olayı anlatmaya devam etti. Artık buralarda duramam. Nereye baksam Sahip Ali'yi görüyorum. Nereye gitsem anılarıyla dolu. Her şey tüm ayrıntılarıyla aklımda. Üzüntüden kendimi yiyip bitiriyordum. Sesi kulaklarımda durmadan bana sesleniyor. Polat, Polat diye. Ah benim Şeftali ağacım, buna dayanamıyorum işte. Beni çağıran sesini duymaya dayanamıyorum. Bu yüzden kente gidip bakkal dayımın yanında çıraklık yapacağım. Sahip Ali'yi kurtarmak için neler yapmalıydım bilmiyorum. Ben henüz küçüğüm, aklım ermiyor, çözüm bulamıyorum. Tek düşünebildiğim buralardan gitmem gerektiğidir. Gidiyorum Şeftali ağacım, gidiyorum. Şeftalim de sende kalsın. Polat gitmek üzere ayağa kalktığında şeftalimi ayaklarının dibine attım. Eğildi aldı. Tozunu toprağını sildi. Sapından tepesine değin sevgiyle okşadı durdu. Sonra da çekip gitti. Ertesi yıl durmadan boyattım. Dal budak verip yapraklarla donandım. 20-30 tane çiçek açmıştım. Boyum önümdeki tepeciyi açtığında artık bahçenin her yanını görebiliyordum. Bahçıvan da beni kolaylıkla görüp buldu. Sevinçten havalara uçtu. Yaprağımın renginden, çiçeklerimin biçiminden kimin kızı olduğumu anladı. Daha çok sevindi. Türümün güçlü soyundan gelen bir şeftali ağacıydım. Hiç ekmek vermeden bahçesinde bu nitelikte bir şeftali ağacı yeşermişti. Oysa benim acıdan içim kararmıştı. Bu bahçıvan ağaya yağcılık eder, köylülere düşmanca bakardı. Bu yüzden bahçıvanın eline düştüğüme de üzülüyordum. O yıl çiçeklerimin birazı dökülmüş 10-15 tane şeftali vermiştim. Ama onların payına düşeceğini düşündükçe kan ağladım. Polat ile Sahip Ali ekmişti beni, bakmış yetiştirmişlerdi. Şeftalilerim onların hakkıydı. Emek veren ürünü alır, sözünü hiç unutmayacağım. Öyleyse bir şey yapmalıydım. Bunu da düşüne düşüne buldum. O günden sonra çiçeklerimi meyveye dönmeden dökmeye başladım. Meyvelerimi hak eden yemeyeceğine göre el koyan da yemesin. Bahçıvanın aklı da benim meyvelerimdeydi. Çiçeklerimi dökmemi yerimin kötü olduğuna yoruyordu. Gelecek yıl yerini değiştiririm dedi. İyi beslenir, iri ve güzel şeftaliler verirsin. Ertesi yıl kış uykusundan uyanınca köklerimin durumunun değiştiğini kim kimisinin kuruduğunu, kimisinin koptuğunu hissettim. Ama sağlam köklerim yeni toprağıma işlemiş, beni besleyecek biçimde gelişmişti. Yeni kökler salmıştım. Anamın yanındaydım. Aklımın ermediği bir şeyle karşılaşırsam ona danışabilirdim. İşte o gün bugündür yaşıyorum ama meyve vermiyorum. Bahçıvan bir tek şeftalimi tadamadı. Daha tadamayacak da. Ona baş eğmeyeceğim. İster korksun, ister korkutsun, ister kessin.